Ayrım 23.
Şura bir an için onun artık yalnız bir erkek olamayacağını düşündü. Siz mi? Evet, ben, Celil ve Tatya. Şura sevinçten neredeyse bir çığlık atmamak için kendini zor tuttu. Sahi mi söylüyorsun Seyit? Onlar da burada mı? Buradalar ya, hep beraber benim sevgilimi arıyoruz. Şura uzun zamandır bu kadar keyiflenmemişti. Gülerek başını erkeğin göğsüne dayadı, onun çenesindeki derin çukurluğu öptü. Evinden ayrıldığından bu yana ilk defa huzurluydu. Alacakaranlık çözülmeye başladığında Şura kalkıp giyindi. Son kez hararetle öpüştüler. Tekrar haberleşmek sözüyle ayrıldılar. Seyit pencereden baktığında sevgilisinin yolun karşısında bekleyen Stefan'ın yanı sıra karların arasında kaybolduğunu gördü. Bir an için sürekli beklentilerinin ve korkunç arzusunun onu yaşamışçasına hissedilir bir lolüsyona sürüklediğini düşündü. Ama değildi. İnanılmaz gecenin izleri hala orada onunlaydı. Genç kızının teninden yayılan çiçek kokusu havaya dağılmış, saçından düşürdüğü firke tesi çarşafların kıvrımları arasında kalmıştı. Genç adam tokayı alıp dudaklarına götürdü. Kaderin mucizesi bu olmalıydı. Novorossiysk'le oldukları kısa müddet içinde birkaç kez daha buluştular. Tatyana'nın yanlarında olması çok şeyi kolaylaştırıyordu. Genç kadın trendeki özel vagonunda Şura'yı ziyaret ediyor, sonra beraber yürüyüşe çıkıyorlardı. Bu yürüyüşler esnasında sevgililerin buluşması gerçekleşiyordu. Şura bir sabah yine ormana yürüyüşe gideceği saati dört gözle beklerken karşısında Valentin'i buldu. İki kardeş sevinç çığlıkları ve gözyaşları içinde birbirlerine sarıldılar. Tinuçka, Tinuçka, seni ne kadar özledim, ne zaman geldin, nasıl geldin anlat. Bu sabah tahmin et bakalım, başka kimler geldi benimle beraber? Şura heyecanla atıldı. Annem, Valentin onun elini avucunu alarak yatıştırdı. Maalesef canım, annem değil ama görmekten çok sevineceğim biri. Konstantin burada ve Vladimir. Şura sevinçle bir çığlık daha attı. Baron Konstantin, Valentin'in nişanlısıydı. Zavallıların nişandan bu yana bir arada olmak şansları olmamıştı. Vladimir kızların büyük abileriydi. Savaş sırasında karargah yüzbaşısı olduktan sonra Prens Palovna'nın özel muhafızlığına seçilmişti. Uzun zamandır onunla görüşmeleri mümkün olmamıştı. Tekrar cepheye gelmiş olmalıydı. Heyecanla ellerini çırparak sordu. Neredeler şimdi? Ne zaman göreceğim onları Valentin? Valentin kendisini yatağın üzerine atarak bacaklarını uzattı. Dur Tanrı aşkına. Bu kadar sabırsız olma. Bu yolculuğu sen de yaptın. İnsan ne hale geliyor biliyorsun. Bogoyevski amcam onlarda bir vagon tahsis etti. Yıkanıp uyuyup kentlerine gelecekler. Kusura bakma Tinuçka, o kadar heyecanlandım ki bütün yolu hep beraber mi geldiniz? Hayır canım, her ikisini de buraya geldikten sonra buldum. Biliyor musun, kader bazen de garip oyunlar oynuyor insana. Şura'nın yanakları kızardı. Birden ablası sanki onun hakkında her şeyi biliyormuş gibi geldi ama buna imkan yoktu. Evet haklısın. Şura konuşmaya ablasına Novorossiysk'e nasıl geldiğini anlatmaya devam etti. Ama Valentin yol yorgunluğuna fazla dayanamamıştı. Uzandığı yerde uykuya daldı. Şura onun üzerini örterek parmak ucunda dışarı çıktı. Seyit'le buluşup sevinçli haberi verdikten sonra fazla vakit geçirmeden treni geri döndü. Bir hafta boyunca üç kardeş ve Baron Konstantin generalin treninde hasret giderdiler. Bir hafta sonunda Konstantin ve Vladimir birliklerine döndüler. Şura ablasını tek başına bırakamayacağı için nadiren ve daha kısa sürelerle Seyit'le buluşmak üzere kaçamaklar yapabiliyordu. Çarpışmaların artık güneye doğru iyice yaklaştığı, her an Kafkasların Bolşevik hattı içine girebileceği endişesi hızla yayılıyordu. Aradan bir hafta daha geçmişti ki Valentin yine yakınlarda bir yerde olduğunu öğrendiği nişanlısını görmek isteğiyle amcasına yalvardı. Bu büyük bir riskti ama Boyovski Valentin'in gözyaşlarına fazla dayanamadı. Savaşta ne olacağı belli olmazdı. Genç kızın kendisini hayat boyu suçlamasını istemezdi. Yanına üç adamını vererek onu bir iki günlüğüne ayrılmasına izin verdi. Aynı günün akşamı Bogoyevski'nin Nororoçka'ya gitmesi gerekiyordu. Şura'yı kendisine tahsis edilmiş olan vagonda korumasını üstlenecek askerle beraber bırakıp treniyle ayrıldı. ertesi gün akşama doğru dönmesi gerekiyordu. Ancak aradan 5 gün geçtiğinde ne Valentin'den ne de generalden bir haber yoktu. Şura merak içindeydi. Seyit'le buluştuğunda artık gözyaşlarını tutamıyordu. Genç adam ona şefkatle sarıldı. Ağlama sevgilim. Biliyorsun artık çatışmalar çok yakınlara kadar geldi. Yollar bizim geldiğimiz günlerden çok daha kötü. Belki de dönüş yolları kesilmiştir. Artık her şeye hazırlıklı olmamız lazım. Hem ben yanında değil miyim? Hadi ağlama artık. İstersen birkaç gün daha bekleyelim. Sonra bir karar veririz. Yalta'ya ne kadar erken gidersek o kadar iyi. Orada bizi bekleyen çok iş olacak. Şura yakınlarını bir daha göremeyecek olması fikrine alışması gerektiğini düşündü. Yapabileceği tek şey onların sıhhatte ve emniyette olmalarında dua etmekti. Aradan geçen günler hiçbir şey değiştirmedi. Seyit ve Celil muhtelif subaylarla yaptıkları sohbetler sırasında Bolşeviklerin ortalığı yakıp yıkarak hızla yaklaştıklarını dinliyorlardı. Şu an ihtilalcilerin hışmına en uzak yer Yalta kıyılarıydı. Bir an evvel oraya varmaları gerekiyordu. Belki hala çok geç kalınmış sayılmazdı. Seyit şuraya artık Novorossiysk'ten ayrılmaları gerektiğini, nasıl izah edeceğini düşünürken genç kızı burada yapayalnız bırakamayacağını da iyi biliyordu. Ama o nasıl bütün ailesini geride bırakıp gelebilecekti ki? Bu düşüncelerle kafası dalgın, kaldıkları hana döndüğü vakit genç kızı odasında ateşin yanında otururken buldu. Ağlamaktan gözleri şişmişti. Seyit'i görür görmez onun boynuna atıldı. Genç adam onun hiçbir şey söylememesine rağmen ne endişeler ve üzüntüler taşıdığını çok iyi biliyordu. Onu hasretle öptükten sonra elinden tutup yanına oturttu. Şura canım, bak sana daha evvel sorduğum gibi bir soru daha soracağım. İyi düşün, benim artık Aluşta'ya dönmem lazım. Artık Büyük Rusya'yı kurtarabileceğimizi görmüyorum. Ama belki de Kırım'ı kurtarabiliriz. Belki buradan bütün kaçanlar şu an Odessa ve Alugra'da toplanıyorlar. Eminim kaybettiğin birçok insanı orada bulabilirsin. Şura hiçbir şey söylemeden onun kapının arkasındaki valizlerini gösterdi. Genç kız kararını çoktan vermiş, sevdiği erkekle kalmaya gelmişti. Seyit onun gözlerindeki yaşları sildikten sonra kollarının arasına aldı. Önlerinde yepyeni bir maceranın yolu açılmıştı. O akşam yolculuk kararını veren gençler sabah gün ışımadan Ekaterinodar'a gitmek üzere arabaya bindiler. Kendilerini Feodosos'a limana kadar götürecek bir gemi bulduklarında oldukça şanslı olduklarına inanmaya başlamışlardı. Yolculuk şartları pek konforlu sayılmazdı, hatta büyük sıkıntı içinde geçiyordu ama en azından durdurulmadan, üzerleri aranmadan açık denizde yollarına devam ediyorlardı. Kislovaks'la Novorossiysk arası yaptıkları tren yolculuğundan sonra bu adeta bir cennet yolculuğuydu. Paylaştıkları kamera yük trenindeki vagondan çok daha lüks sayılırdı. Gemi tıklım tıklımdı. Üst güvertede can kurtaran sandalları içinde yatanlar dahi vardı. Kar yağıyor, rüzgar bıçak gibi kesiyor, Karadeniz çıldırıyordu. Ama insanlar bütün bunlara razıydılar. Her sıkıntı ölümün korkusundan daha iyiydi. Seyit'in görevlinin elini sıkıştırdıkları birkaç ruble sıkışık da olsa buldukları kameraya sahiplenmelerini sağlamıştı. Feodosia'ya ayak bastıkları zaman hala oldukları yerde sallanıyor, başları dönüyordu. Geceyi düzgün bir otelde geçirip biraz kendilerine geldiler. Sıcak bir banyo, güzel bir yemek ve şaraptan sonra odalarına çekildiler. Seyit Şura'nın verdiği son kararla hala tereddüt edip etmediğinden emin olana kadar onu sevişmek dahil hiçbir mevzuda zorlamak istemiyordu. Genç kızın geçirecekleri coşkulu saatlerin etkisinde kalıp sonradan pişman olacağı bir yolculuğa razı olmasını istemiyordu. Eğer fikrini değiştirirse hala çok geç kalmış sayılmazlardı. Yatağa girdiklerinde bunu ona söylediğinde sesinin tonundan ne kadar kırıldığını hemen anladı. Beni istemiyor musun? Seyit ona sarılarak kollarının arasına aldı. Seni istemez olur muyum benim küçük sevgilim? Ama yarın öbür gün Aluşta'ya vardığımızda pişmanlık duymanı istemiyorum. Şura omzunda duran erkeğin elini tutup öptü, sonra mırıldandı. Seninle yaptığım hiçbir şeyden pişmanlık duymadım Seyit, hiçbir şeyden. Sonra kedi munisliğiyle dönerek erkeğin vücuduna iyice sarıldı. Seyit kolları arasındaki harika sıcaklığı içine çekmek arzusuyla ona sarıldı. Daha fazla konuşmalarına gerek yoktu. Her ikisi de ne istediklerini biliyorlardı. En güzel olanı da aynı şeyi istemeleriydi. Aluşta'ya dönüş. Beyaz Rusya'nın kaçakları en nihayet Şubat ayının son günlerinde Aluşta'ya vardıklarında Seyit arkadaşlarını Doğrubağ'daki eve götürdü. Yanlarında genç kadınların aile evinde pek büyük bir hayranlıkla kabul edilmeyeceklerini biliyordu. Bay evinin hizmetkarı İsmail Efendi, Seyit'i karşısında gördüğü vakit yerlere eğildi, ellerini öptü, koşup karısını gelinini seferber etti. Odalar açıldı, sofralar kuruldu, gençler akşamın bastıran serinliğine rağmen dışarıda çardak altında oturmak istediler. Paltolarında manşonlarına sarılıp Karadeniz üzerinde güneşin batışını seyrederlerken şaraplarını yudumladılar. Şura ve Tatyana sevdikleri erkeklerle beraber geldikleri bu huzur dolu köşede sevinçten mutluluktan uçuyorlardı. Neşe içinde uzun zamandır konuşmaya keyif bulamadıkları konuları konuşmaya başlamışlardı. Yemekten sonra Seyit ve Celil kadınlarını öperek Eminovların evine gitmek üzere ayrıldılar. "Bizi merak etmeyin Şura," dedi Seyit. "Bu gece bizi bırakmayabilirler. Burada emniyetesiniz, keyfinize bakın, yarın görüşürüz." Genç kadınlar geldikleri ilk gece sevgililerinden ayrılmakta hayal kırıklığına uğramışlardı ama belli etmeden onları öpüp uğurladılar. Seyit sevgili arkadaşıyla hazırlanan atlara binip eski günlerde olduğu gibi yan yana keyif içinde baba evinin yolunu tuttular. Bütün aile, gelinler, damat delikanlıları bayram coşkusu ile karşıladılar. Mahmud'un gencecik karısıyla Hanife'nin bebekleri olmuştu. Evin erkekleri gözleri yaşlı, kadınları ağlayarak sarıldılar gelenlere. Ard arda sorular soruyor, cevaplarda geçen yılların hasretine tedavi buluyorlardı sanki. Neredeyse sabaha karşı herkes iyi geceler deyip çekildiğinde Seyit babasının saatlerdir merak ettiği şeyi soracağını biliyordu. Mehmet Eminov iyice ağıran sakalında elini gezdirdi. "Niye doğru eve gelmedin Seyit oğlum?" Seyit biraz anlamamış gibi bakmak istedi ama beceremedi. "Oyalanmış olmalısınız eve gelmeden evvel." Seyit seneler evvel üzerine yağan kan miktarından, zamparalıklarından, dönüş saatini bile anlayan babasının huyunu hiç değişmediğini fark etti. Yine aynı dikkatli, gözlemci, temkinli adamdı. Gülmemek için kendini zor tuttu. Babasına bir saygısızlık yapmış olmaktan korkardı. Cevap vermekten başka çaresi yoktu. "Bağ evine uğradık babacığım." Sonra onun daha tatmin edici bir cevap beklediğini görerek devam etti. "Bırakacak bazı şeylerimiz vardı." Eminov elindeki sigaradan derin bir nefes aldı, üflediği dumanın havaya yükselişini seyretti. "Ne zamandır eşyalarını bağ evinde bırakıyorsun? Evine getiremeyecek kadar değişik bir şeyler olmalı bu defa taşıdıkların." Seyit müthiş bir sıkıntı almaya başladığını hissetti. Babasını yakaladığı mevzuyu bırakmayacağını iyi biliyordu. Ona hiç yalan söylememişti. Yine söylemeyecekti. Tam uygun bir lisanla olanları anlatmak üzere ağzını açmak üzereydi ki babası bir diğer sigara nefesinden sonra onun yerine konuştu. "Bu bağ evine bıraktığınız yük canlı bir yük olmasın sakın. Hani kadın falan gibi." Seyit ortaya çıkan konunun derinlemesine konuşacağını bildiği için babasının karşısındaki koltuğa oturdu. Yüzünde söylenenleri inkar etmeyen bir ifadeyle bekledi. "Dinliyorum," dedi Eminov onun yüzüne dikkatle bakarak. "Dinliyorum. Onca yoldan buraya kadar yanında getirmen için bir sebebin olmalı. Neticeyi değiştirmeyecek dahi olsa sebebini bilmek isterim." Seyit şu an dumanının içine dolduracağı bir sigaraya ihtiyaç duydu ama babasının yanında içemezdi. Alnına dökülen perçemi eliyle geri atarken babasıyla açık olmaya kararlıydı. "Onu bırakamazdım baba. 2 sene yokluğumda beni bekledi. Cepheden sakat, çaresiz, yalnız döndüğümde onun sevgisini buldum. Ailesini, her şeyini benim için bıraktı, ardımdan gelmek istedi." Beraber olduğu kadını babasının onaylamayacağını bildiği halde biraz olsun yumuşaması için uğraşıyordu. "Onu tanısınız, seversiniz belki de." Baba Eminov yerinden kalkarak tavrı kesindi. "Hayır Seyit, onu buraya getiremezsin. Kızlarımın, gelinlerimin arasında metres yaşayan bir kadının varlığını kabul edemem. Onunla evlenmemi ister miydin?" "Onu demedim. Evlensen de baştan beri yaşadığı serbest hayatı hiçbir zaman bizim ailemizin bir ferdi olamaz. Sana seneler evvel söylemiştim Seyit. Rus kızları ile aşkı öğren ama karını yine buradan seçeceksin diye. Sana söylediklerim laf olsun diye söylenmiş sözler değildi. Bunlar aletlerimizdir, bir parçasıdır. Sen Petersburg'da istediğini yaparsın. Traskoya Selo'da ama burası başka. Burası senin aile evin, toprakların. Burada metreslerinle oturamazsın." Ses sakinliğini korumasına rağmen tartışma kabul etmeyeceğini belli eden sert bir ifade taşıyordu. Yazıklar olsun sana, anlattıklarımı demek hiç hatırlamadın. Seyit evine dönüşündeki coşkunun parladığı gibi sönmekte olduğunu anlamıştı. Şura'yı gelenekler uğruna feda edemeyeceği kadar seviyordu. Kararını vermişti. Peki baba, burada kalıp sizleri rahatsız etmeyeceğim. Ayrı bir yere tutar otururum. Size olan sevgimde, saygımda bir kusur etmek istemem. Ama onu geriye gönderemem. Onun da başı benim kadar tehlikede. Onu korumak zorundayım. Kimsesi kalmadı ulaşabileceği. Geriye dönmesini kabul edersem onu bile bile tehlikeye atmış olurum. Artık konuşulacak bir şey kalmamıştı. Emniyof oğlunun kendi gençliğini hatırlatan inatçı, kararlı tavrını çok iyi biliyordu. Onu kararından vazgeçirmek için uğraşmayacaktı. Ama kalbi kırılmıştı. Hasret kaldıkları oğullarını daha özlem gidermeden yabancı bir kadına kaybediyorlardı. Odadan çıkmak üzere yürüdü. Artık Seyit'in yüzüne bakmıyordu. Bildiğin gibi yap. Payına düşen parayı, bağı, bahçeyi alacaksın. Ama bu eve ne o kadını getir, ne de onunla yaşadığı müddetçe kendin gel. Seni hala dönmemiş farz ederek yaşayacağım. Seyit babasını kırmış olmaktan duyduğu üzüntüyle onu durdurup sarılıp af dilemek istedi. Ama ne değişecekti ki? Yaşamında bir değişiklik yaptıktan sonra boş laflar etmiş olmayacak mıydı? Babasının bu kadar sert olmasının sebebini anlamıyordu. Belki de beni yıldırmak için yapıyordur. Şimdi vazgeçip döner diye düşündü ama Eminov hiçbir şey konuşmadan odadan çıktı. Her şey bitmişti. Senelerdir öğretmeni, arkadaşı, akıl hocası olan, ona sevgi destek veren babası küsmüş gidiyordu. Seyit, sabah kalktığımızda burada olmasan herkes için iyi olur. Genç adam babasına doğru koşmak istedi. Ayakları yere çakılmıştı. Bacağını sürüyerek bir defa öne çekti ve durdu. Babacığım, sizi çok seviyorum ama onu da seviyorum. Onun da olmakla aranızda seçim yapmış olmuyorum. Ne olur anla beni diye haykırmak istedi ama dudakları inatla kapanmış susuyorlardı. Boğazında düğümle yutkundu. İstediğim buysa benim değil Kurseyit, senin isteğin bu. Ve istediğini yapmakta serbestsin. Seyit kapıya doğru yürürken akmayan gözyaşlarının parlattığı gözlerini son bir gayretle babasına çevirdi. Biliyor musun baba, zannettiğin gibi bana söylediğin şeylerin hiçbirini unutmadım. Bir keresinde demiştin ki, hayatta hiçbir şeyi sevilmek için acele etme, üzülmek için de. Biliyor musun, çok haklısın. Sokak kapısını çektiğinde içinin bomboş olduğunu hissetti. Kendi topraklarında evinde yalnız kalmıştı. Yapayalnız, yalnız Şura'yla. Olanlara inanamıyor, inanmak istemiyordu. Babasının kapıyı açıp kendisini çağıracağını ümitle bekledi. Baba Eminov tek ayağı hala ilk basamakta, merdivenin trabzanını tutulmuş öyle kalmıştı. Kötü bir rüyaydı bu olanlar. 5 dakikalık bir konuşmayla öz oğlunu hem de tam yeniden kavuşmuşken nasıl kaybetmiş olabilirdi? Seyit'in kapıyı çalıp kendisinden af dilemesini bekledi. Uzun süren sessizlikten sonra baba evine artık istenmediğine inanan Seyit, kalbi kırık oradan uzaklaşmaya başladığında Mehmet Eminov da oğlunun verdiği kararla artık kendilerini hayatından silmek istediğinden emin ağır ağır yukarı kata çıktı. Birden yaşlandığını hissetti. Onu ayakta tutan dayanaklarından birini kaybetmişti. Seyit atını çözüp ahırdan çıkarırken evden koşarak gelen Celil'i gördü. Celil üst katta hemen merdivenin karşısında olan odasının açık kapısında baba oğlunun son konuşmalarını duymuştu. Baba Eminov'un düşünceli ve çökmüş bir ifadeyle yukarı kata çıkıp odasına gitmesini beklemişti. Kendi durumunun da Seyit'ten bir farkı olmaması onu da aynı evde aynı derecede suçlu yapıyordu. Derhal toparlanıp Seyit'i yakalamak üzere evden fırlamıştı. Sabah bütün ev halkı şok yaşayacaklarıydı, kesindi. Duyduklarına ve olanlara Celil de inanamıyordu. Böylesine sevgi, böylesine bağladık, bu kadar çabuk kopabilir miydi? Aslında sonuçtan daha yumuşak davranmadığı için arkadaşını sorumlu tutuyordu ama hiçbir şey söylemedi. Seyit'in şu anda dersten çok yakınlığa, anlayışa ihtiyacı vardı. Omuzuna eliyle vurarak onun derdini paylaştığını gösteren bir bakış attı. Sonra arkadaşının sol dizinin altından elleriyle destek verdi. Seyit kendini yukarı doğru çekerek sağlam bacağını hayvanın üzerinden aşırarak eğre yerleşti. Sağ ol Celil. Aralarında başka bir konuşma geçmedi. Adeta yürüyüşle Sadovi Caddesi'ni geçen atlar sonra tırısa kalktılar. deniz istikametine giden çınarlarla çevrili yola girdiklerinde kıyıdan gelen tuzlu su kokulu rüzgara karşı dört nala gidiyorlardı. Tatyana derin bir uykuya daldıktan sonra ilk defa bulunduğu yabancı bir yerde gözünü uyku tutmayan Şura dışarı çıkıp karanlıkta çardağın altındaki sedire oturmuştu. Deniz ve yosun kokusu toprağın taze bereketli kokusuyla karışıyordu. Rüzgarın saçlarını eteklerini karıştırırken çıkardığı sesler yaprakların yeni sararmaya başlamış sarmaşıkları seslerine karışıyordu. Arada bağların bitiminde, kayaların dibinde patlayan denizin sesi hepsini bastırıyordu. Seyrettiği vahşi tabiatın aslında geride bıraktığı hayattan ne kadar daha emniyet verdiğini düşünen genç kadın, sırtına almış olduğu seyitin ceketine biraz daha sarındı. Yanağını ceketin geniş yakasında dolaştırırken gözlerini kapadı. Seyit'in kendisini sarmalamış olduğu düşüncesiyle kulaklarında rüzgar ve deniz sesi hayallere daldı. Daha evvel yaşadığı hayatı artık denizler kadar ötedeydi onun için. Çok güzel günlerdi ama güzel günler yaşanmış ve bitmişti. Artık bitmiş olan bir hayatı özlemenin manası yoktu. Şimdi hiç tanımadığı bir yerde, tanımadığı adetlerini bilmediği insanların arasına gelmişti. Kislovak'a kim bilir ne kadar zaman sonra dönecekti. Belki de hiçbir zaman. Belki de o gün geldiğinde Seyit kendisiyle dönmeyecekti. Birden, şimdiden bilemeyeceği şeyleri düşünüp kafasını karıştırdığı için kendi kendine kızdı. Gözlerini açtı. Hayal kurmak yerine şu an içinde olduğu anı yaşaması lazımdı. Şimdiye kadar ne kendilerinin planladığı gibi olmuştu. Her şeyi zamana ve kadere bırakmak en iyisiydi. Seyit'le ilk beraber olduğu gecede sırf o geceyi yaşamak için sevişmemiş miydi? Delikanlının ertesi gün kendisini isteyip istemeyeceğini bilmediği halde onun olmamış mıydı? Ateşli bakan bir çift lacivert göz uğruna onun yatağını paylaşmamış mıydı? Şimdi onunla kalmak için her zamankinden fazla sebebi vardı ve kader onları ayırana kadar beraber kalacaktı. Seyit'le olan beraberliklerin düşüncelerini kaplarken vücudunun ısınmaya başladığını hissetti. İnce parmaklarını boynunda gezdirdi. Oldukça serin esen rüzgara rağmen teni ateş gibiydi. Erkeğinin şu an yanında olup kendisini sarmasını, öpmesini, kolları arasında sıkıp sevişmek isteyen gözlerle bakmasını istiyordu. Onu özlemişti bile. Nasılsa geleceğini düşününce kalbi hızla çarpmaya başladı. Onunla yine beraber olacağı anın heyecanı ile vücudunun kesildiğini hissetti. Ceketin yakasını açarak boynunu gerdanını rüzgara teslim etti. Serin hava alev alev yanan teninin üzerinde yosun kokularıyla dolaşırken biraz titredi. Başını geriye attı. Gökyüzündeki yıldızların çokluğuyla şaşkın, mutluluktan yarı sarhoş, hafif hafif bir şarkı mırıldanmaya başladı.